Ayrım 7.
Kestirdiğim sırada mı? Gitmez gitmez temelli postu serdi bizim eve. Birlikte olunca sesleri daha gür çıkıyor çünkü. Bir yapmadığı gece yatısına kalmaktı Faika Hanım'ın. O günleri de gördük elhamdülillah. Damat Ferit Efendi'yi yalnız koyup gelmeye de aldırış ettiği yok artık. Ailenin gözbebeğidir oysa. Darülfünun bitirmiş damat o. Bizim gibi şekerci mahdumu şekerci mi? Amma kasılır yanımda. Bana ne senin eczacılığından be adam? Karanlık dükkanında dertlilere şifa yerine farelere zehir hazırlamaya yakışır ellerin. Azıcık dinlenmeli be. Soluğum kesildi merdivenin yarısında. Hepsi 17 basamak. Kandilin yağı tükeniyor derken hiç mi kalmamış? Bir de unutkanlık dert oldu başıma. Sabahtan Cemal'e kavanozları cam ekranı ıslak bezle silmesini söyleyecektim. Havalar kurak gitti mi toz çok oluyor. Burun buruna oturduk da öğleye kadar kiri tozu göre göre unutmuşum. Bu haller iyi haller değil ya dur bakalım. Unuttuğumda fena olmamış hani aklı karısındaydı Cemal'in. Yarın sabah iyi bir haberle gelmezse yine demem bir şey. Olmadı kendim silerim. Ağır ağır çıkıyorum yine. Oturma odasından sesler geliyor mırıl mırıl. Gitmemiş baldız hanım. Sofaya çıktığımda seçebiliyorum ne dediklerini. Kızın da nazı niyazı bitmiyorsa abla. Olur mu Faika? Yol getirmesini bilseydi o da. Lanet olsun size kadınlar. Sabah bıraktığım yerdesiniz daha. Doğru. Ahmakla ahmak olacak yaşta mıydı Reşit Bey? Halt etmişsin Faika Hanım. Benim kızım ahmak değil. Bir sendeliyorum olduğum yerde. Halıyı çektiler sanki ayağımın altından. Çabuk geçti neyse. Odaya girecek gibi oluyorum ama cayıyorum hemen. Sabredemez kırarım ikisini de. Cihan yanlarında değil anlaşılan. İyice bunalttıklarından üst kata kaçıp yatıyormuş Melek Hanım'ın dediğine göre. Çıkmalı yukarı hele. Ne yapar bir başına oralarda? Deminkinden de yorgun adımlarla merdivene dolanıyorum. Bir yandan da hangi odada olabileceğini kestirmeye çalışıyorum. İlk aklıma gelen köşedeki büyük oda. Çocukluğundan beri sevinince de üzülünce de hep oraya saklar kendini. Sofaya ayak bastığımda durup derin bir soluk alıyorum yine. Sonra köşe odanın önüne gidip kapıyı usulca tıklatıyorum. Çok geçmiyor ayak sesini duyuyorum. Yanılmamışım. Huy nasıl da değişmiyor 7'den 70'e. Kapı yavaşça açılıyor. Sırtında eprimiş boz bir yünlü. Saçları o güzelim saçları tarazlanmış. Uykudan mı uyandırdım acaba? Yüzü şişmiş yoksa ağladı mı? Girsem olur mu diyorum. Geri çekiliyor yol vermek için. Arkasını dönüp pencereye doğru yürüyor. Sedire oturuyor, kapıyı örtüyorum. Suçlu gibi yaklaşıp ilişiyorum ben de yanına. Konuşmuyor hiç, yüzüme de bakmıyor. Saçlarını okşuyorum usul usul. İyi misin çocuğum? Bilmem. Hay Allah, ne demeli şimdi? Bir şey demeyeceksem de bu odada işim ne? Birden dili çözülmüşçesine o başlıyor konuşmaya. Reşit Bey iyi insandı baba. Biliyorum kızım, onun bir suçu yok. Biliyorum, yok. Öyleyse neden olmadığını, baba sen olsun anlıyor musun beni? Sen olsun, ben. Kurtuluş yolunu sana başlangıçta kapatmış baban. Eşekliğine yanan Ali Rıza. Anneme söz anlatamıyorum, teyzeme de. Sen söyle, suç bende mi? Sudan arısın sen kızım. Bir çırpıda söyleyiveriyorum bunları, şaşırıyor. Yüzüme bakıyor ilk kez. Uyku mahmurluğu değil gözlerindeki, ağlamış. Duyduğuna inanamıyor gibi. Bakışlarımda arıyor doğruyu. Suçun büyüğünü biz işledik diyorum. Olmayacak duaya amin demen için zorladık seni. Göğsüme çekiyorum, bir çocuk kadar kalmış bedeni. Annenle teyzen de zamanla anlayacaklar bunu, bekle, yüreğini daraltma sakın. Bugün ne çok söylendi annem, bir bilsen. Ne diye? İsmail Hakkı Bey'in küçük kızı Halide'nin yarın akşam nişanı varmış. Senin yüzünden kimsenin karşısına çıkamayız dedi. Daha sıkı sarılıyorum. Yüzümü alnına yaslıyorum. O da ne? Ateş gibi yanıyor teni. İrkildiğimi görmeden sezinliyor. Çocukluğumdan beri böyleyim. Ağlayınca ateşlenirim. Sesim çıkmıyor. Söyleyecek sözüm yok çünkü. Ama kızamık döktüğümde günlerce bedenimi kavuran ateşe benzeyemez hiçbiri değil mi? Odayı kaplayan koyu yaz havasını dağıtmak istercesine gülümseyen bir sesle söylüyor bunları. Ben yine susuyorum. Başını kaldırıp yüzüme bakıyor. Unuttun mu yoksa baba? Ben hiç unutmuyorum. Temmuz sıcağında o ateş. Çocuktun diyorum. Dayanması zor gelmiştir de ondan unutamamışsın. Limonata istiyordum durmadan. Oysa işgal günlerindeydik. Limon da bulunmaz olmuştu pek çok şey gibi. Cihangir'den Beyoğlu'na doğru yokuşlu sokakların birinden çıkıp öbürüne girerek yürüyorum öğle güneşi altında. Sabahtan beri yollardayım. Bir umudum Cadde-i Kebir dükkanları. Dizlerimin dermanı kalmadı dolaşacak. Ha gayret Ali Rıza, şurada Beyoğlu'na çıkmaya ne? Bir mızıka sesi. Uzakta epey. Hayırdır inşallah. Sanki yüreğim kuş gibi çırpınmaya başlıyor. Meclis-i Mebusan marşı mı? Yok canım. Meclis-i Mebusan kaldı mı ki marşı da? Benziyor ama. Olur mu hiç? Adamlar baba toprağı gibi yerleşmiş otururken. Daha bu sabah gazetelerde en küçük umut. Mevla büyüktür. Yürü Ali Rıza. Az kaldı Cadde-i Kebir'e. Yoruldum deme, dermanım kesildi deme. Yürü, yürü, yürü. Yürüdükçe değişiyor marş. Yürüdükçe benzemez oluyor Meclis-i Mebusan'a. Soluk soluğa Galatasaray Sultanisi'nin köşesine çıktığımda, lanet olsun çıkana İngiliz askerleri. Geçip gitmişler tünele doğru. Çocuk gibi kanı verdim Türk müzikası olduğuna. Kanmak istiyordum. Yedi dağın ötesinden duysa tanımaz mı kendi marşını bu kulaklar? Kala kalıyorum köşe başında. Ne yana gideceğim? Ne yapacağım? Limon. Yok, koca İstanbul'da hiç limon yok. Çünkü koca İstanbul yok. Aksaray'da yoktu. Şehzadebaşı'nda yoktu. Laleli'de yoktu. Beyazıt'ta, Cihangir'de. Beyoğlu'nda hiç olmaz. Peki yok olmuşsa koca İstanbul bizler neredeyiz? Kimin sokaklarında caka satıyor İngiliz müzikası? Taksim yönünde yürüyorum yavaş yavaş. Doğrusu yürümek de değil, ayaklarımı sürüklüyorum. Adım başı çeşit çeşit üniformalı askerler. Adım başı pencerelerden sarkıtılmış al yeşil bayraklar. 14 Mart günü akşam gazetesi İngiliz Harciye Nazırı'nın nutkunu basmıştı. Dediğine göre İstanbul bizde kalacaktı. İki gün sonra leş kargaları gibi üşüştü yedi düvelin askeri üstümüze. Mütarekeyi imzalayan Hamidiye kahramanı Rauf Bey de aynı şeyleri söylememiş miydi Mondros dönüşünde? Bir tek düşman neferi bile dersaadete çıkmayacak. Devletin istiklali, saltanatın hukuku kurtulmuştur. İki Fransız subayı cakayla geliyorlar karşıdan. Giyimlerinden tanır olduk kanemicileri. Yanımdan geçecekleri sırada iyice duvar dibine çekiliyorum. Bahane edip sataşıyorlar her şeyi. Hele içip içip kafayı dumanladılar mı? Ahlaksızlığın, kepazeliğin bini bir para. Neler geliyor her gün kulağımıza? De ki Beyoğlu olmuş koskocaman bir... Tövbeler olsun. Hatırlıyor musun baba, teyzemler gelmişti bir gün beni görmeye. Eniştem yatağımın yanına oturdu. Elimi cebine sokmamı istedi. Soktum, iki limon vardı içinde. Nereden bulmuşsa. Eniştem becerir öyle işleri kızım. Meğer karşıya geçerken İngiliz askerleri vapuru durdurup arama yapmışlar. Teyzem öyle korkmuş ki bize geldiklerinde bile titriyordu. Boğazı İngiliz askerleri koruyacakmış. Ne büyük lütuf. Sülalenin mezarlarına edeceğim ama hatırın için. Damat Ferit Hazretleri de dördüncü kez sadaret koltuğuna oturdu. Artık temelli İngiliz tutsağı olduk desek yalan olmaz. Adamın soyundan kuşkulanıyor billahi insan. Karşı kaldırımda bir Yunan subayı. İki kolunda iki yosma, itişe gülüşe geliyorlar. Yürüyorum, yürüyorum yok İstanbul. Bal mumu olmuş da erimiş sanki Temmuz güneşinde. Limonu nerede bulurum? Peyam-ı sabahta yardakçısı Ali Kemal yazmıştı damat Ferit'in yeniden sadrazam olacağını da biz Kuvayi Milliye'ye bel bağlayanlar inanmamıştık. Hem nasıl inanırdık? Hünkâr bile Dahiliye Nazırı Hazim Bey'in ağzından yalanlamıştı haberi. Dedikodulardan duyduğu üzüntüyü bildirmişti. Koltuğa oturur oturmaz münafıklığa başladı yine. İlk işi de Mustafa Kemal'le arkadaşları için Nemrut Paşa divanından ölüm cezası çıkarttırmak oldu. Ama dur bakalım, senden büyük Mevla var. Cemal Kalfa'nın karşı sokaktan koşar adım geldiğini görmemle tezgaha yaydığım gazeteleri toplamam bir oluyor. Bu sabah Melek Hanım taş kasaba bir hasta tanıdığını görmeye gidecek. Bir an önce eve çıkıp Cihan'ın yanında oturmamı bekliyor. Aksilik Cemal'in de gecikeceği tuttu bugün. Soluk soluğa giriyor dükkana. Balıkesir de düşmüş usta. Şamar yemişe dönüyorum bir anda. Anlamamış gibi yüzüne baktığımı görünce yaklaşıp koluma yapışıyor Cemal. Balıkesir düşmüş diyorum Ali Rıza usta. Silkiniyorum. Kolumu parmaklarından kurtarıp topladığım gazeteleri titreyen ellerimle yeniden açıyorum. Hani ya, işte akşam, işte tasvir-i efkar. İstanbul gazetesi yazıyor, çarşıda gösterdiler, ondan geciktim. Son bir umutla, yalandır belki diyorum. Padişah yanlısıdır İstanbul, millicilerin direnişini kırmak için. Değil usta, kendi gözümle gördüm Yunan bildirgesini. Teslim almışlar şehri. İskemleye yığılıyorum. Bir yumruk tıkanıyor boğazıma. Neden bu denli etkilendim bilmiyorum. Bir Balıkesir mi düşen? Değil. Ama umut kandillerimizden biri daha sönmüş oldu böylece. Gözlerim yanıyor. Utanmasam çocuklar gibi. Yok, yapmamalıyım. Güçlü görünmeliyiz birbirimize. Belki o zaman tükenmeyiz. Lanet olsun, tutamıyorum ki yaşları. Cemal görmesin diye başımı sokaktan yana. Camda iki çocuk yüzü. 7-8 yaşlarında iki kız yaslanmışlar, tezgah üstünde duran helva tepsilerini seyrediyorlar. Ya Rab, bugün sabrımı mı sınıyorsun, nedir böyle? Kardeş olmalılar, çok benziyorlar birbirlerine. Balkan göçmenleri besbelli, sapsarı saçları kirden kafalarına yapışmış, belki de bit dolu. Ana babaları var mı bakalım? Varsa bile cami avlularında, yangın yerlerinde mi yunup yıkanacaklar? Sırtlarında çarşaftan bozma torba gibi birer karaçul. O da yeni dikilme değil, çoktan bozarmış. Elimi sallıyorum gelin içeri gibilerden. Küçük olanı hemen koşacak oluyorsa da öbürü eteğinden çekiyor. Utanıyor mu, çekiniyor mu bilmem. Pencerenin önünden de ayrılmıyorlar ama. Cemal'e dönüyorum. Birer parça helva kes de ver şu çocuklara diyorum. Dönüp bakıyor önlüğünü kuşanırken. Veririm vermesine de. Bir alıştılar mı? Bırak alışsınlar. Şu 5-10 okka helva mı abad edecek bizi? Sırat köprüsünden geçiyoruz. Ya birlikte katlanacağız sıkıntılara ya da gayya kuyusuna birlikte düşeceğiz. Şekerciliğimiz yalnız adımızda kaldı artık. Pekmezi bulabildiğimiz sürece helva karıp satacağız. O da biterse Mevla Kerim. Cemal helvaları keserken yeniden el ediyorum çocuklara. Bu kez büyüğü de usul usul sokuluyor kapıya. Girdiklerinde bakıyorum ayaklarında pabuç yok. Ama taş toprak üstünde yıprana yıprana birer meşin parçası kaplanmış sanki küçücük topuklarına. Kirli avuçlarına konan helvaları kaptıkları gibi fırlıyorlar sokağa. Göz göze geliyoruz Cemal'le. Halleri içler acısı diyor. Açlık bir yandan, pislik, hastalık öte yandan. Hele de tifüs. Tifüs ya. Cihan'ın kızamık döktüğüne inanıncaya kadar yüreğimiz titredi. Cihan. Kalkıyorum. Çabuklukla önlüğümü çözüp atıyorum belimden. Melek Hanım'ın sabrı tükenmiştir artık. Çıkmalı hemen. Yayılmış gazeteleri yeniden dürüp koltuğumun altına kıstırıyorum. Cemal şaşkınlıkla gözlerini açıyor. Nereye usta? Eve çıkacağım. Melek Hanım hasta görmeye gidecekmiş. Cihan'ı yalnız koymak olmaz. Nasıl, ateşi düştü mü bari? Ne gezer? Alev alev yanıyordu yine bu sabah. Tam kapıdan çıkacağım, Melek Hanım'la burun buruna geliyoruz. Çarşaflanmış bile gitmek üzere. Nerede kaldın diye alçak sesle çıkışıyor. Ancak diyorum, Cemal de yeni geldi daha. Kapıyı aralık koydum, oyalanma da çık hadi. Hızla uzaklaşıyor yanımdan. Balıkesir'in düştüğünü bile söyleyemedim. Hoş söylesem ne olacaktı? Geri mi alacak Yunan'dan? İtip giriyorum evin kapısını. Ayakkabılarımı çıkartırken o iki çocuğun çarıklaşmış ayakları geliyor gözümün önüne. Kim bilir Tuna'yı konak pencerelerinden seyretmiş bir nazlı gelinin çocukları belki bunlar. Kapılarındaki dilenci bile çekmemiştir böylesi bir yoksulluğu. Merdiveni çıkıyorum. Hep karşımdalar. Hiç görmeseydim keşke. Görmeden de biliyoruz ne halde olduklarını ama bir de karşına çıkıverince. Her gün gelseler her gün helva vereceğim. Başka bir şey gelmiyor elimizden. Hem yalnız o ikisini gördüm ben. Daha onlar gibi kaç çocuk. Odanın kapısını sessizce açıyorum. Kıpırtısız yatıyor Cihan. Ayaklarımın ucuna basarak yaklaşıyorum yanına. Uyumuş. İyidir, dinlenir. Ama ateşi düşmüşe benzemiyor hiç. Yüzü pençe pençe kızarmış. Olsun. Söner elbet birkaç güne. Buna da bin şükür demeli. Ya tifüs olsaydı gerçekten? Yine de sen esirge yarab. Ortalıkta kol geziyor hastalık. Melika'nın bir sürahi dolusu kara eri koşafı süzüp koymuş sandığın üstüne. Bahçemizin meyvesi olmasa onu da bulacağımız yok. İçse bari. Uyanır da limonata diye tutturursa yine ne halt ederim. Dün ayaklarıma kara sular indi de dolaşmaktan ceviz kadar bir limon bulamadan döndüm eve. Bir o mu eksikliğini çektiğimiz, vesika karşılığında öğütülmüş mısır koçanı, süpürge tohumu ile bir avuç arpa unu karıştırılmış ekmeği yiyoruz. Has ekmek bizim ağzımıza değil, Şişli'de dem süren harp zengini beylerinkine layık. Tramvayların yırtık perdelerinde, kırık vapur kanepelerinde bizlerle yolculuk eden bitler gibi bunlarda. Sessizce sokuluyorlar bedenimize. Ancak kanımızı emmeye başladıkları zaman hissediyoruz varlıklarını. Sessiz adımlarla pencereye doğru yürüyüp sedire oturuyorum. Koltuğumun altındaki gazeteleri de çıkartıyorum. Hışırdatmamaya çalışarak akşamın ilk sayfasını okumaya başlıyorum. Susadım. Kalkıp sürahiden hoşaf dolduruyorum yanındaki bardağa. Yatağa diz çöküp başını elimle yükseltiyorum. Hadi iç çocuğum. Birkaç yudum içiyor yanmışlıkla. Hoşlandı sanki, hiç sesi çıkmıyor. Derken başlıyor sızlanmaya. Limonata değil. Hele iç bunu, sonra da limonata yapacak annen. Bir iki yudum daha içip yine buruşturuyor yüzünü. İçmem, tadı kötü. Dediğine pek inanmasam da kuşkulanıp bir yudum içiyorum hoşaftan. Gerçekten biraz kekremsi tadı. Pekmezle tatlandırıldığından değil ama başka bir şey var bunun içinde. Yoksa Melek Hanım limonata olmayınca ekşiliğinden hoşlanır sanıp limon tuzu mu koymuş içine? Yatakta kıvrılıp başını dizime koyuyor. Yüzü ateş gibi yanıyor. Susamışlığı biraz geçti mi acaba? Ne etmeli, nasıl bulmalı bir limon? Unutmadın sözünü değil mi, götüreceksin. İrkiliyorum sözleriyle, sayıklıyor sanıyorum. Yine de sormadan edemiyorum. Nereye çocuğum? Adaya diyor inleyerek. O zaman rahatlıyorum, sayıklamıyor. Dün gece söz verdim götürmeye. Hoşuna gider, hastalığa kolay katlanır diye söylemiştim. Unutmamış demek. İster olmuştu son zamanlarda eş dost sözünü ettikçe. Götüreceğim elbet diyorum. Savaş bitince mi? Evet kızım, savaş bitince. Biraz sustuktan sonra soruyor yine. Ne zaman biter savaş? Ne zaman? Ben de sana soruyorum ulu tanrı. Ne zaman? Zamanından da geçtim, nasıl biter? Dıştan yağmurların, fırtınaların, içten tahta kurtlarının kemirdiği köhne konaklara dönmüşüz artık. Bir mucize gerek yerle yeksan olmaktan kurtulmamız için. Ancak onun inanacağı bir hikaye, bir masal anlatır gibi, bir gün düşmanlarımız arkalarına bile bakmadan çekilip gidecekler topraklarımızdan diyorum. İstanbul yine bizim olacak, sokağa çekilmeden çıkabileceğiz. Tramvaylara, vapurlara korkmadan binebileceğiz. İşte o gün annen süslü bir elbise dikecek sana. Belki de çarşafa girmiş olacaksın o zaman. Pembe taftadan mı yoksa ipekten mi bir çarşafa bürüneceksin. Biz de temiz pak giyineceğiz. Vapura bindiğimiz gibi ver elini Büyükada. Orada da paraşola binip gezeceğiz. Soluğu derinleşiyor. Uyudu yine. Ama elleri ayakları kıpır kıpır oynuyor örtünün altında. Çok geçmiyor, onu da atıyor üstünden. Adayı görüyor belki düşündü. Sıcak bir yaz günü yalnız adını duyduğu çamlıklarda pembe çarşafını savura savura koşturup duruyor. Bir bardak limonata olsa şimdi de nasıl söndürürdü içimdeki yangını. Yanılıyor, kızamık yangınına benzemez bu yangın. Ne yapsa sönmez öyle bir anda, zamanla ancak. Aşağıda söylenip duran iki kadın susunca, ''Mutfakta limon var mıdır baba?'' ''Ayaklanıyorum hemen, iner bakarım istersen.'' Omuz silkiyor. Yorulma boşuna. Kim yapacak? Benim gücüm yok. Annemle teyzem de burunlarından soluyorlar. Ben yaparım diye atılıyorum. Gülümsüyor. Beceremezsin ki. İşi büsbütün şakaya döküyorum gülümsediğini görünce. Kim demişse onu alt etmiş. Sıkarsın limonu, biraz şeker, biraz da su. Daha ne olacak? Beğenmezsen gider Lobon'da içersin. Gülüyor. Evet, basbayağı gülüyor. Gözlerinin içine kadar gülüyor. Odaya girdiğimde gördüğüm Cihan yok artık karşımda. Silkindi, canlandı sanki birden. Dağılmış saçlarını parmaklarımla tarayıp omuzlarına seriyorum. Deminki tarazlanmış saçlar değil bunlar. Bir daha da öyle olmayacak. Şimdi ineceğim aşağıya, kapıyı ardına kadar dayayacağım. Bu yaz bu gece bitecek hanımlar diyeceğim. Karşı koyarsanız çok fena kırarım ikinizin de gönlünü. Bir de limonata yaptırırım kendi canım istemiş gibi. Bayrağı söylemeyi de unutmasam. Şeytan diyor, çık sokağa bir şişe de rakı al, dik bu gece sofranın ortasına. Her dem içen adam değilim ama bu gece bu yası bitirmeliyim. Gözlerini fal taşı gibi açarlar mı? Açsınlar. Bakışırlar mı bu da ne demek oluyor dercesine? Bakışsınlar, umurumda değil. Yüzünü avuçlarımın içine alarak ben aşağıya iniyorum çocuğum diyorum. Eğer limon yoksa evden çıkar alırım. Tasa etme sakın, bu kez bulmadan dönmeyeceğim. Ah bu ilk yaz. Bu ses ne böyle? Karlar eriyor baba. Saçak buzlarından pencereye düşen suyun tıpırtısı. Babam sol elinin beceriksizliğiyle ağzı önünde tuttuğum çorba tasından bir kaşık daha alıyor. Belki çeyrek saat oldu yatağın kıyısına iliştiğim. İçtiği 8-10 kaşık ya var ya yok. Soğumaya yüz tuttu artık. Bıraksa da keşke elimle içirsem. Sağ yanının işe yaramazlığını yediremez kendine. Baksana güneş arsız bir konuk gibi odanın ortasına kadar gelmiş sabah vakti. Güzel değil mi? Değil kızım. Tertemiz karları çamurlaştırıyordur şimdi. Hele öğleyin tepeye varsın da gör. Şarıl şarıl akmaya başlar çamur dereleri. Ne pisliktir o öyle. Usul usul ayaklarıma sokuluyor güneş. Ne kadar olmuş görmeyeli. Yıllar var sanki. Babam yatalı da bir o kadar. Daha ay dolmadı oysa. Bir sabah dükkanı açmak için aşağı inerken merdivende yalpaladığını görmüş annem. Koşup da kucaklamasa yuvarlanacakmış taşlığa kadar. Sofrayı kaldırıyordum ben. Annemin haykırışını duyup sahanlığa fırladığımda kollarına yığılmıştı. Bırak tası elinden çocuğum. Sesiyle düşüncelerimden sıyrılıyorum. Tası kucağımda görüyorum. Ne zaman indirdim kolumu? Koy şu sehpanın üstüne, yorulma. Daha içmeyeceğim zaten. Olur mu hiç? Biraz daha. İçim almıyor deme sakın, zorla. Tası yeniden ağzına yaklaştırdığımda isteksizce iki kaşık daha içip bırakıyor. Yastığın altından mendilini buluyor. Ağzını, bıyıklarını siliyor. Ne yapsam içmeyecek artık. Kalkıp tası sehpaya koyduktan sonra soruyorum. Uyur musun baba? Yastıklarını düzelteyim mi? Evet anlamında kafasını sallıyor. Yastıklardan birini alıyorum. Kendi de bedenini aşağı kaydırmaya çabalıyor. Yardım edemiyorum, gücüne gidiyor çünkü. Yastığı ayak ucunda duvara dayadıktan sonra yorganı üstüne çekiyorum. Hemen sol kolunu dışarı çıkartıyor. Pencerenin önüne gidiyorum. Sedire dizlerimi koyarak stor perdeyi yarım indiriyorum. Bol ışıklı odada uyumayı sevmez bildim bileli. Sonra da oturup kalıyorum orada. Oysa çorba tasını mutfağa götürmem gerek. Ekşir sıcak odada. Annem de çamaşır yıkıyordu, bitirmiştir. Asmamı bekler. Ama öyle yorgunum ki. Sen de çıkma sakın dışarı. Sevmezsin kar erimesini. Sevmem baba. Oysa sevinmemiz gerekmez mi? Kış bitiyor. Bir hafta sonra Şubat girecek. İlk yaza ne kaldı şurada? Doğru. Az kaldı ağaçların tomurcuğa durmasına. Börtü böceğin yeniden can bulmasına. İyileşme ne de baba? Dün Doktor Manol yanında söylemedi mi? İlk yazla damarlara bol kan yürüyünce geçermiş bu hastalık. Ben de inandım sanki dercesine gülümsüyor. Odadan çıktığında öyle demiyordu Manol Efendi. Eniştemle merdiven başında konuştuklarını duydum. Yaş bu kadar ileri olmasaydı diyordu. Belki bulunurdu bir çaresi. Lakin şimdi zordur efendim, çok zordur. Öbür yanına da inmesin yeter. Hiç umut yoktu sözlerinde.